Ayrım 3.
Tarım döneminin başlangıcında bu baba ailelerinin işleyişinde hala geçmişten devralınan eşitlik ve demokrasi ilkelerine bağlı kalınmış olması anlamlıdır. Çiftçi aileleri olarak bunlar, kendilerine, çocuklarına ve yaşlılara bakabilmek için bütün aile üyelerinin birlikte çalıştığı büyük üretici gruplardı. Bunlara ek olarak bir çiftçi topluluğundaki bütün aileler, toprağın temizlenmesi, ekinlerin ekilip biçilmesi, ev yapımı, sulama projeleri ve benzeri büyük işlerde işbirliği yaparlardı. Ailelerin babaları bu projeleri denetleyen ve tüm topluluğun refahı ile ilgilenen köy babalarını oluştururlardı. Bu kolektif aile yaşamı koşullarında kadınlar hala üretim ve toplumsal yaşamda görece yüksek bir mevkide yer almaktaydılar. Ancak uygarlığın beşiği diye adlandırılan Orta Doğu'da başlamak üzere yeni toplumsal güçler ortaya çıktı ve bunlar kolektivist ilişkileri dağıtıp ortadan kaldırarak özel mülkiyete, aileye ve devlete dayalı tamamen yeni bir sistem kurdular. Üretilen zenginlikteki aslan payı çalışan insanların büyük çoğunluğuna hükmeden ve onları sömüren ayrıcalıklı bir azınlığa gidiyordu. Eski köy babalarından tapınaklarda ve saraylarda oturan ve genel olarak tüm nüfusu yöneten rahip krallar, soylular, savaş ağaları ve bunların mahiyetleri oluştu. Tarım krallıkları ile başlayan ve Yunan ve Roma uygarlıkları ile gelişen baskıcı devlet gücü, varlıklı sınıfın çalışan kitleler üzerindeki bu yönetimini süreklileştirdi ve meşrulaştırdı. Bu süreç anaerkinin olduğu kadar kardeş erkinin ya da erkeklerin kardeşliğinin de yıkılmasıydı. Özel mülkiyetle ilgili yasaları sistemleştiren Romalı hukukçular aynı zamanda patria potestas, yani bütün güç babanın ilkesini de formüle ettiler. Bir itfaat, sınıflı toplumun ataerkil yapısının kökenleri ile ilgili olarak şunları söylemektedir. Ataerkil ilke, yani bir erkeğin malını mülkünü oğluna geçiren yasa maddesi açıkça, patrisyenlerin, yani ataerkil düzenin partizanlarının, varlıklıların, mülk sahiplerinin bir icadıydı. Klanın içinden çıkardıkları ataerkil aileler kurarak, İlkel ana klanını parçaladılar. Patrisyenler soyun babadan gelmesi kuralını getirdiler ve akrabalığın temeli olarak anayı değil babayı kabul ettiler. The mothers, analar. Akrabalık temelinin değişmesinden daha da önemlisi yeni mülkiyet yasalarıydı. Evvelce tüm mülkiyete komünel olarak sahip olunur ve mülkiyet klanın bütün kız ve erkek kardeşlerinin yararına olmak üzere ana klanlarından kız çocuğu klanlarına geçerdi. Şimdi mülkiyet birey olarak babaya aitti ve aile silsilesiyle babadan oğula geçiyordu. Ailenin dişi üyelerine evlenene dek babaları bakıyor, sorumluluk bundan sonra kocalarına geçiyordu. Böylece erkek hakimiyeti ve gücü erkeklerin kadınlar karşısındaki biyolojik, fiziksel ya da akli üstünlüklerinden değil, sosyoekonomik bir kaynaktan, yeni ele geçirdikleri mülkiyet sahipliği tekelinden ve bunun ataerkil aile silsilesiyle babadan oğula geçmesinden ileri geliyordu. Kadın cinsinin tarihsel çöküşünü yaratan aile, özel mülkiyet ve devlet gibi ataerkil sınıfsal kurumların getirdiği muazzam toplumsal değişimlerdi. Yeni toplumda başlıca üreticiler erkekler olurken kadınlar eve ve aile hizmetlerine yöneltiliyordu. Toplumdaki eski yerlerini büyük ölçüde yitiren kadınların yalnızca iktisadi bağımsızlıkları değil, eski cinsel özgürlükleri de ellerinden alınıyordu. Yeni tek eşli evlilik kurumu, mülk sahibi erkeklerin ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere ortaya çıkıyordu. Varlıklı bir erkeğin kendisine adını alacak meşru varisler veren bir karısı olmalıydı. Tek eşli evlilik bu nedenle ortaya çıktı ve süre geldi. Bu aslında yalnızca kadın için bir tek eşlilikti. Çünkü evlilik vaatlerini bozduğu zaman eşi ya da yasa tarafından cezalandırılan yalnızca kadın oluyordu. Dört bir yandan kıstırılan kadınlar, hayattaki başlıca işlevleri kendi sahipleri ve efendileri olan kocalarına hizmet etmek olan ev köleleri haline geldiler. Özel mülkiyet sistemi ile birlikte doğan aile, familia terimi de başlangıçta bu ev köleliğini simgeliyordu. Engels'in dediği gibi. Famulus ev kölesi demektir. Familia ise tek bir adama ait olan kölelerin tümü. Bu söz Romalılar tarafından yeni bir toplumsal organizmayı adlandırmak için icat edilmişti. Bu organizmanın başındaki adamın bir karısı, çocukları ve emrinde çok sayıda köle vardı. Roma yasalarına göre de bu insanların ölüm kalım hakkı onun elindeydi. Origin of the Family, ailenin kökeni. Meşru evliliğin ilk başta yalnızca mülk sahibi sınıflar için kurumlaştırıldığı genelde bilinmemektedir. Tarımdaki çalışmalarıyla geçimlerini sağlayan emekçiler düpedüz geçmişte olduğu gibi çiftleşiyorlardı. Çünkü ilkel toplumda meşru evlilik ne gerekli ne de arzulanan bir şeydi. Ama kent yaşamının ve kilisenin gelişmesiyle evlilik yavaş yavaş sanayiyle uğraşanlar arasında yaygınlaştı. Böylece çalışan erkekler başka hiçbir geçim yolu olmayan karılarına ve çocuklarına yasal olarak bakmak zorunda kaldılar. Amerikan toplum bilimcileri Reuter ve Runner'ın bunun sonuçları üzerine dedikleri gibi, kadının üreticiliği bittiği anda bağımlı biri oldu. Kadının ve ailenin tüm geçimi erkeğe kaldı ve evlilik belki de dünyada ilk kez ciddi bir iktisadi yük haline geldi. Hukuk ve din de evliliğin yardımına koştu ve yeni bir fikri ortaya atıp geliştirdi. Kadınlara ve çocuklara bakmak erkeklerin doğal bir zorunluluğu ve göreviydi. The Family, aile. Başka bir deyişle kapitalist toplum tarafından yalnızca kadınların değil, çalışan erkeklerin de sömürüldüğü ve soyulduğu gerçeğini örtbas etmek için yeni bir mit ortaya çıktı. Eskiden çocuk ya da yetişkin herkesin bakımı ve korunması beşikten mezara dek topluluğun tümüne aitti. Ama şimdi bu büyük sorumluluk, elinden geldiğince kendi kendini geçindirmesi gereken her bir küçük aile biriminin üstüne atılmıştır. Evlilik kurumu ve aile hakkında söylenenden apayrı bir şey, iktisadi bir hapishane haline gelmiştir. Ve bu hapishanede bağımlılardan oluşan ailenin tüm bakım yükü ebeveynlerden biri ya da belki de her ikisinin omuzlarına yıkılmıştır. Daha da kötüsü, babanın ya da ananın bu zorunluluklarını yerine getirmek için her zaman bir işe sahip olmalarının ya da yeterince para kazanmalarının hiçbir garantisi yoktur. İşte burada bu tarihsel özetle antropolojinin kadınların ve ailenin incelenmesinde bir rehber olarak ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu görebiliriz. Antropoloji bu konuda yayılan birçok miti bir kenara iter ve gerçek olayları anlamamızı sağlar. Şöyle ki, eski ahite göre dünya 5000 yıl kadar önce başlamıştır. Gerçekte ise yalnızca ataerkil dünya o sıralar başlamıştır. Ve ondan önce 1 milyon yıl kadarlık bir anaerkil geçmiş vardır. Aynı şekilde özel mülkiyet üzerine kurulu olan toplumumuzun içindeki ayrımları, baskıları, bencilliği ve hırsı ile her zaman var olduğu ve kötülüklerin insan doğasının değişmezliğinden geldiği anlatıla gelmiştir. Ancak antropoloji bize ilkel toplumda tamamen farklı türde bir insan doğası olduğunu, bunun da bizzat bu toplumun kolektivist bir toplum oluşundan ileri geldiğini öğretmektedir. Nihayet bize kadınların her zaman aşağı cins oldukları, bunun da kadınların çocuk doğurma işlevlerinden ileri geldiği söylene gelmiştir. İnsan soyunun kadınlarının aşağılanmasından tabiat ana sorumlu tutulmuştur. Burada da antropoloji bize tam tersini söylemektedir. Cinsel eşitsizliğin sorumlusu doğa değil, sınıflı toplumdu. Ancak kendi komünal toplumları yıkıldıktan sonradır ki toplumun eski yöneticileri olan kadınlar yenik düştüler ve dağınık, parçalanmış bir halde tek tek evlere salınıp mutfak ve çocuk bakımının boğucu yaşamına tıkıldılar. Tarih öncesinin araştırılmasından edinebileceğimiz bütün bu bilgiler yalnızca kadınlara bugünkü ikilemlerini anlamalarında yardımcı olmakla kalmayacak, tekrar ön plana geçmeye başlayan kadınların kurtuluşu mücadelesinde izlenecek yol konusunda da ipuçları verecektir. Kadınların kurtuluşunu talep eden birçok makale yazılmakta, birçok ses yükselmektedir. Daha da önemlisi, kadınlar yalıtılmış küçük evlerinden sokaklara taşarak, gerek savaşa karşı protesto niteliğindeki, gerekse özellikle kadınları ilgilendiren başka talepler uğruna yapılan gösterilerde bir araya gelmeye başlamışlardır. Bu gelişmeler hala ilk aşamalarındadırlar. Ama bunlar gelecek daha büyük şeylerin müjdecisidirler. Mücadelenin bu yeni evresinde kadınların kendi ihtiyaçlarına karşılık düşen ve amaçlarını gerçekleştirebilecek etkin bir kuram ve program geliştirmeleri zorunludur. Bu henüz yapılmamıştır. Örneğin New York Times geçen yıl The Feminine Mystic, Kadınlığın Gizemi adlı kitabın yazarı Betty Friedan'ın önderlik ettiği Now, Ulusal Kadınlar Örgütü adlı kadınların kurtuluşu için çalışan bir grubun üyeleriyle röportaj yaptı. Times bu makalede ikinci feminist dalgadan söz ediyordu. Birincisi geçen yüzyıl oy hakkı hareketleri sırasında ortaya çıkmıştı. O zamanlar kadınlar birçok hak elde etmişlerdi. Kendi adlarına mülk edinme hakkı, oy hakkı ve benzerleri. Öyle ki Times'daki makale şu soruyu soruyordu. Bu kadınların istekleri ne? Yürüyüş yapan kadınların istedikleri daha çok haktı. Daha iyi iş ve daha yüksek ücret hakkı, kürtaj hakkı, resmi kurullarda daha fazla sandalye ve benzerleri. Genel olarak makale kadınların isteklerini şöyle özetliyordu. Amerika'daki bütün kadınlara tam eşitlik. Erkeklerle artık gerçek anlamda paylaşma temelinde eşitlik. Ancak bu eşitliği engelleyen sınıf güçlerinden söz edilmediği gibi, makale bu talepleri gerçekleştirmek için gerekli olan mücadele yöntemlerine de hiç değinmiyordu. Aralarında merkezi bastın olan Kadın Kurtuluş Hareketi de olan diğer eğilimler, ciddi bir şekilde temel bir program ve doğru yöneliş arayışı içindedirler. SCUM, Erkekleri Kesme Derneği gibisinden az sayıda bazı örgütlerin de kadınlara erkeklerden nefret edin, felsefesinin ötesinde tavsiye edebilecekleri pek bir şeyleri yok. Hiç cehennemden gelen kadınların uluslararası terörist komplosu gibisinden grupların göz alıcı adları. Witch, İngilizce'de cadı demektir. Çevirenin notu ve saldırgan tavırları ise biraz skandal yaratmakta. Bütün bunlar çok daha kötü değil. Çünkü kadınların bilinçli bir şekilde erkek üstünlüğüne ve erkek şövenizmine karşı çıktıklarına ve erkek üstünlüğü mitine açıkça meydan okuduklarına dikkati çekmektedir. Yeni fikirler ve ileri doğru atılan eylemsel adımlar genellikle skandal yaratırlar. Çünkü statikoyu sarsar ve her şeyin olduğu gibi kalmasını isteyenleri rahatsız ederler. Bununla birlikte sadece bir duygu yaratmak yeterli değildir. Temel toplumsal değişikliklere yönelik tutarlı hareketler için sağlam kuramsal temeller gereklidir. İşte ben de bu konuşmamda bunu yapmaya çalıştım. Kadınların aşağı cins oldukları miti. Anaerkinin tarihsel öncegelirliği, antropoloji kuramının hala üzerinde en çok tartışılan konularından biridir. Kanıtlarla karşı karşıya gelen araştırıcılar, ilkel toplumun kolektivist olduğunu ve bir kabile kardeşliği oluşturduğunu gönülsüzce de olsa kabul edebilirler. Ancak bunun kadınlara önder konumunda oldukları anaerkil bir kardeşlik olduğu önermesinden hala çekinmektedirler. Bu ayak direğişin kaynağında, biraz anaerkil bir toplumun sınıflı toplumun tıpatıp bir benzeri olduğu, ancak asıl özelliğinin erkek üstünlüğü değil, kadın hakimiyeti olduğu yanlış varsayımı yatmaktadır. Bu sonuç bir ilkel komünizm sistemi olan anaerkinin, toplumun bir kesiminin başka bir kesim tarafından boyunduruk altına alınmasını dışarıladığı ve de sınıflı topluma özgü, cinsel baskı da dahil, tüm baskıcı özelliklere de yol vermediği gerçeğini dikkate almamaktadır. İlk kez Ford International'ın Bahar 1954 sayısında yayımlanan aşağıdaki makale, eski toplumda kadınların işgal ettikleri yüksek toplumsal konumlarının maddi temeli olarak onların üretim faaliyetlerini ve kültürel başarılarını incelemektedir. Kapitalizmin ve genel olarak sınıflı toplumun en belirgin özelliklerinden biri cinslerin eşitsizliğidir. Erkekler iktisadi, kültürel, siyasal ve entelektüel yaşamın patronları iken, kadınlar ikincil ve hatta boyun eğici bir rol oynarlar. Kadınlar ancak geçtiğimiz yıllarda mutfaklarından ve çocuk odalarından çıkarak erkeklerin tekeline meydan okumaya başlamışlardır. Ama asıl eşitsizlik hala hüküm sürmektedir. Cinsler arasındaki bu eşitsizlik birkaç bin yıl önce başlangıcından beri sınıflı toplumu belirlemiş ve bu toplumun üç ana aşaması, köleci, feodal ve kapitalist toplum boyunca süre gelmiştir. Bu nedenden dolayı sınıflı toplumu erkek hakimiyetinin olduğu bir toplum olarak değerlendirmek yerinde olur. Bu hakimiyet erkeklerin çıkarlarına hizmet eden aile biçimi, kilise ve özel mülkiyet sistemi tarafından desteklenmiş ve sürdürülmüştür. Bu tarihsel duruma dayanılarak erkek cinsinin toplumsal üstünlüğüne ilişkin bazı yersiz iddialar yayılmıştır. Erkeklerin doğal olarak üstün oldukları için toplumsal olarak da üstün oldukları değişmez bir aksiyom olarak öne sürülmüştür. Bu mite göre erkek üstünlüğü tarihin belli bir aşamasında ortaya çıkan toplumsal bir fenomen değil, doğal bir yasadır. İddiaya göre doğa erkeklere üstün fiziksel ve zihinsel yetenekler ihsan etmiştir. Bu iddiayı desteklemek için kadınlar hakkında da buna benzer bir mit ortaya atılmıştır. Kadınların doğal olarak erkeklerden daha aşağı olduklarından dolayı, toplumsal olarak da aşağı oldukları aynı şekilde değişmez bir aksiyom olarak sunulmaktadır. Bunun kanıtı nedir? Kadınların ana olmaları, dişi cinsi daha aşağı bir konuma mahkum edenin doğa olduğu iddia edilmektedir. Bu doğa ve toplum tarihini tahrif etmektir. Kadınları alçaltıp erkekleri yükselten doğa değil, sınıflı toplumdur. Erkekler toplumsal üstünlüklerini kadınlara karşı verdikleri mücadele ve kazandıkları zafer sonucu elde etmişlerdir. Ama bu cinsel mücadele daha büyük bir toplumsal mücadelenin, yani ilkel toplumun yıkılıp sınıflı toplumun kurulması mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıydı. Kadınların aşağı konumları, daha birçok başka eşitsizlikler, aşağılıklar, ayrımlar ve aşağılanmalar yaratmış ve beslenmiş olan toplumsal bir sistemin ürünüdür. Ama bu toplumsal tarih, kadınların erkeklerden doğal olarak daha aşağı oldukları miti ardında gizlene gelmiştir. Kadınların toplumun daha yüksek işlevlerine katılma hakkını elinden alan ve onların esas olarak analık hayvansal işlevlerini vurgulayan doğa değil, sınıflı toplumdu. Kadınların bu haklarının ellerinden alınışı ikili bir mit vasıtasıyla yapılmıştır. Bir yandan analık, kadının cinsel organlarından gelen biyolojik bir bela gösterilir. Bu kaba maddeciliğin yanı sıra analık aynı zamanda neredeyse gizemli bir şey olarak sunulur. İkinci sınıf vatandaş konumlarından dolayı kadınları teselli etmek için de analar kutsanır. Başlarına haleler geçirilip kendilerine özel içgüdüler, duygular ve erkeklerin kavrayış gücünün ötesinde bilgiler atfedilir. Kutsanma ve aşağılanma, sınıflı toplumda kadınların toplumsal bakımdan yoksunlaştırılması olayının iki ayrı yüzüdür. Ama sınıflı toplum her zaman var olmamıştır. Ancak birkaç bin yıllık bir geçmişi vardır. Erkekler her zaman sınai, entelektüel ve kültürel önderler olmadıkları için her zaman üstün cins değillerdi. Tam tersine, kadınların ne kutsanıp ne de aşağılandıkları ilkel toplumda, toplumsal ve kültürel önderler kadınlardı. İlkel toplum anaerki biçiminde örgütlenmişti ve bizzat adından da anlaşılacağı gibi bu sistemde önderler ve örgütleyiciler erkekler değil kadınlardı. Ama iki toplum sistemi arasındaki fark, önderlik rolünün cinsler arasında el değiştirmiş olmasından daha öteye uzanır. İlkel toplumda kadınların önderliği erkeklerin yoksun bırakılması temeline dayanmamaktaydı. Tam tersine, İlkel toplumda hiçbir türden toplumsal eşitsizlik, aşağı konum ya da ayrım yoktu. İlkel toplum tamamen eşitlikçiydi. Aslında erkekler, kadınların önderliği sayesinde gerice konumlarından daha yüksek bir toplumsal ve kültürel konuma getirilmişlerdi. Bu eski toplumda analık, bırakın bir bela ya da aşağılanma nedeni olmayı, büyük bir doğal ihsan olarak kabul edilmekteydi. Analık kadına güç ve prestij kazandırmıştı ve bunun iyice anlaşılır nedenleri vardı. İnsanlık hayvanlar aleminden çıkmıştır. Doğa cinslerden yalnızca birine, yani dişi cinse analık organlarını ve işlevlerini ihsan etmiştir. Robert Birtwald'ın The Mothers, Analar adlı yapıtında yeterince ortaya koyduğu gibi, bu biyolojik ihsan, insanlığa geçişte önemli bir köprü olmuştur. Yavruları besleme, onlara bakma ve koruma görevi türün dişilerine aitti. Bununla birlikte Marx ve Engels'in gösterdikleri gibi, geçmişte ve günümüzde tüm toplumlar emek üzerine kurulmuşlardır. Öyle ki belirleyici rolü oynayan düpedüz kadınların çocuk doğurma yetenekleri değildi. Çünkü bütün dişi hayvanlar çocuk doğururlar. İnsan türü için belirleyici olan analığın emeğe yol açması gerçeğiydi ve insanın ilk toplumsal sistemi analık ile emeğin bir araya gelip birleşmesiyle kuruldu. Emek yolunu ilk tutan ve bu nedenle de insanlık yolunu ilk aydınlatanlar analardı. Başlıca üreticiler haline, işçi ve çiftçiler haline, bilimsel, entelektüel ve kültürel yaşamın önderleri haline gelenler analardı. Ve bu konumlarına tam da ana oldukları için ve başlangıçta analık ile emek bir araya gelip birleşmiş olduğu için ulaşmışlardı. Bu analık emek bütünleşmesi, ana sözcüğünün üretici doğurucu kavramı ile özdeş olduğu ilkel insanların dillerinde hala ifadesini bulmaktadır. Biz bundan kadınların doğal olarak üstün cins oldukları sonucunu çıkartmıyoruz. Her cins doğal evrimle oluşmuştur ve her biri özgül ve kaçınılmaz rollerini oynamıştır. Ancak bugün erkekler için kullanılan ölçüyü toplumsal önderlik, geçmişteki kadınlar için kullanırsak, kadınların erkeklerden çok daha önce ve çok daha uzun bir dönem boyunca toplumun önderliğini yaptıklarını belirtmemiz gerekir. Bu konuşmadaki amacımız kadınların doğal olarak ya da yaratılış bakımından aşağı cins olduklarına dair sınıflı toplum tarafından yayılan miti ebediyen yıkmaktır. Bunu yapmanın en etkin yolu, ilk önce ilkel kadınların harcadıkları emeğin ayrıntılı bir dökümünü çıkartmaktır. Yiyecek arayışı her toplumun en önemli kaygılarından biridir. Çünkü insanların karınları doymadığı sürece daha yüksek emek biçimleri mümkün değildir. Hayvanlar yiyeceklerini günü gününe sağlama temelinde yaşarlarken, insanlığın ilerleyebilmek ve gelişmek için yiyecek ikmalinde belli bir denetime ulaşması gerekirdi. Denetim yalnızca bugün için yeterli yiyecek değil, yarın için de yiyecek, fazlası ve gelecekte kullanılmak üzere yiyecek stoku bulundurabilme anlamına gelir. Bu açıdan insanlık tarihi iki ana çağa ayrılabilir. Yüz binlerce yıl süren yiyecek toplama çağı ve yaklaşık 8 bin yıl önce tarım ve hayvancılığın keşfedilmesiyle başlayan yiyecek üretme çağı. Yiyecek toplama çağında ilk iş bölümü çok basitti. Bu iş bölümü genelde cinsel bir iş bölümü ya da dişi ve erkek cinsler arasında iş bölümü olarak betimlenir. Çocuklar yeterince büyür büyümez paylarına düşeni yapar. Kız çocukları kadın işlerinde, oğlan çocukları ise erkek işlerinde yetiştirilirlerdi. Bu iş bölümünün niteliği yiyecek toplama türleri ve yöntemleri bakımından cinsler arasında bir farklılaşma idi. Erkekler hayvan avlarlardı. Bu da onların kısa ya da uzun süreler için evlerinden ya da kamptan uzak kalmalarına yol açan, tüm vakitlerini dolduran bir işti. Kadınlar ise kamp ya da yerleşmeler çevresinde bitkisel ürünler toplarlardı. Şunun anlaşılması gerekir ki, tarihin belli aşamalarında dünyadaki birkaç uzmanlaşmış bölgenin dışında yiyecek ikmali için bu güvenilir kaynakları, erkeklerce sağlanan, hayvanlar değil, kadınlarca sağlanan, bitkiler oluşturuyordu. Otis Tufton Mason'ın yazdığı gibi. İnsan kabileleri nereye gitmiş olurlarsa olsunlar, kadınlar başlıca güvencelerinin oranın ana mahsulleri olduğunu bulmuşlardır. Bu Polinezya'da kulkas ya da ekmek ağacı, Afrika'da hurma ve tapyoka, aktarı ya da Hint yer elması, Asya'da pirinç, Avrupa'da hububat, Amerika'da mısır ve patates ya da kimi yerlerde de meşe palamudu ve çam fıstığı idi. Women's Share in Primitive Culture, İlkel kültürde kadının payı. Alexander Goldenweiser da aynı şeye işaret ediyor. Her yerde ev halkının bu kesiminin yiyecek ihtiyacı eve bağlı kadınların gayretleri sayesinde oradan oraya dolaşan koca ya da oğlunkinden çok daha düzenli ve güvenilir bir şekilde temin ediliyordu. Aslında az çok yorucu bir av kovalamacısı ardından eve dönen erkeğin yine de eli boş ve karnı da aç olarak gelmesi,